Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 25.
Mustafa Kemal, Bağdat'ın geri alınmasının, düşman eline geçmesi nasıl önlenememişse, aynı nedenlerden dolayı mümkün olmadığını biliyordu. Çöldeki ulaştırma sisteminin kötülüğü, demir yolundaki kesintiler, trenler için yakıt bulunamaması, Fırat Nehri üzerinde taşıt olmayışı. Dipnot, trenleri işletmek için yakıt olarak pamuk tohumu, zeytin dalı, asma kütüğü, meyan kökü, hatta deve tezeyi kullanılıyordu. Von Falkenhayn'ın ne memleketin iklim ve koşulları ne de halkı hakkında bilgisi vardı. Buraları daha iyi bilen yurttaşlarına, yani Alman askeri heyetindeki subaylara da akıl danışmıyordu. Zorbalık taslayan, inatçı, patavatsız bir adamdı ve çok geçmeden çevresinde herkese aleyhine döndürmüştü. Yalnız Enver Paşa bunların dışındaydı. Alman Mareşali her nedense bütün Türklerin satın alınabileceğini sanıyordu. Mustafa Kemal'e de rüşvet teklif etmek akılsızlığını gösterdi. Subaylarından biriyle ona hediye olarak zarif küçük kutular yolladı. Kutular açılınca içinden altın çıktı. Bu komik mizansenle için içine alay eden Mustafa Kemal, altınların ordu giderlerine karşılık gönderildiğini sanmış gibi davrandı ve ordu mutemetliğine yatırılmasını söyledi. Alman subayı sıkıla sıkıla amacının bu olmadığını anlattı. O zaman Mustafa Kemal ona parayı saydırttı, karşılığında bir de makbuz yazdı. Subay bunu istemeye istemeye aldı. Mustafa Kemal de altınları yine makbuz karşılığında veznedara teslim etti. Sayfa 173. Mustafa Kemal daha baştan beri von Falkenhayn'ı açık açık eleştirmekteydi. Sert ve alaycı bakışlarını Mareşal'a dikerek Alman subaylarının gözü önünde onun planlarını yererdi. Suriye'de tıpkı bir kral debdebesiyle hüküm süren ve son zamanlara kadar sözü kanun yerine geçen Cemal Paşa da Mustafa Kemal'i destekliyordu. Filistin cephesi komutanı olarak Cemal de tıpkı onun gösterdiği nedenlerden dolayı Bağdat projesine şiddetle karşıydı. Eldeki kuvvetleri Halep'le Şam arasında toplamak ve duruma göre nereye gerekirse oraya göndermek istiyordu. Enver Paşa, Halep'te Mustafa Kemal'in de katıldığı bir ordu komutanları toplantısında buna cevap olarak sadece seferin kararlaştırılmış ve eldeki en iyi Alman generalinin başa getirilmiş olduğunu söyledi. "Rica ederim," diye ekledi, "beni fikrimden caydırmaya çalışarak vakit kaybetmeyin." Neyse ki Mareşal, önemli kurmay subaylarından biri olan binbaşı Franz von Papen'in yerinde öğütleri sayesinde fikrini değiştirmeye başlamıştı. Filistin cephesinde von Papen'le yaptığı bir gezi sırasında tehlikeyi gördü. İngilizler hücuma kalkarlarsa, Türk mevzilerini yarıp Filistin ve Suriye'ye geçerek Bağdat'la bütün ulaştırma yollarını kesebilirlerdi. Böylece von Falkenhayn, ün peşinde koşmak yerine ihtiyatlı davranmayı daha uygun gördü ve Bağdat saldırısını şimdilik geri bırakmaya karar verdi. Boyuna itibarını korumak sevdasında olan Enver Paşa da yine o eski hülyasına dönmüştü. İngilizleri Mısır'dan kovmak. Sina çölü üzerinden bir saldırıya girişilirse, İngilizleri karşı hücuma geçmelerine fırsat vermeden, ta Süveyş kanalına kadar sürmek mümkün olabilirdi. Cemal Paşa'nın şiddetli karşı koymalarına rağmen plan kabul edildi. Zaten şimdi Cemal her konuda von Falkenhayn'a kendinden üstün yetkiler verildiğini görmekteydi. Enver'in yeni planına Mustafa Kemal de şiddetle itiraz ediyordu. Von Papen ona ordusuyla birlikte Nablus'a giderken rastladı ve alınacak tedbirler konusunda von Falkenhayn'la anlaşamadığını ve müthiş bir öfke içinde olduğunu gördü. Bu son derece üzücü bir durumdu. Dipnot, Franz von Papen'in hatıralarından. Mustafa Kemal o sırada zaten görevinden istifa etmeye niyetlenmişti. Bundan önce Osmanlı İmparatorluğu'nun 1917 yılının Eylül ayındaki durumunu nasıl gördüğünü, Talat ve Enver Paşalara gönderdiği uzun ve ayrıntılı bir raporda belirtti. Raporun kaleme alınmasında İsmet Bey de kendisine yardım etmişti. İsmet Bey, İstanbul'a uğradıktan sonra yeni bir ordu grubunun başına geçmek üzere Halep'e gelmiş bulunuyordu. Keşiş Dağı'nın şifalı sırtlarında bir haftalık gecikmiş bir balayı geçirmek, onu büsbütün zindeleştirmiş gibiydi. Dipnot, Uludağ. Mustafa Kemal raporunun başında, Türk halkının savaştan bıkıp usanmış olduğunu ileri sürüyordu. Şimdiki Türk hükümeti ile millet arasında hiçbir bağ kalmamıştır. Zaten milletimiz hemen hemen sade kadınlardan, çocuklardan ve sakatlardan ibaret. Herkesin gözünde de hükümet kendilerini ısrarla açlığa ve ölüme süren bir kuvvettir. Devlet teşkilatı otoriteden yoksundur. İdare anarşi içindedir. Atılan her adım halkın hükümete karşı duyduğu derin nefreti arttırmaktadır. Bütün memurlar rüşvet almakta, görevlerini kötüye kullanmakta, her türlü yolsuzluğu yapmaktadırlar. Adalet mekanizması işlemez hale gelmiştir. Emniyet kuvvetleri çalışamıyor. Ekonomik hayat korkunç bir hızla çökmektedir. Ne halk ne de devlet memurları geleceğe güvenebilmektedirler. Hayatta kalabilme çabası yüzünden en iyi ve en dürüst kişiler bile her türlü kutsal duyguyu unutuyorlar. Savaş daha uzun sürerse hükümet ve hanedanın çökmeye yüz tutmuş olan yapısı birdenbire paramparça olabilir. Bundan sonra Mustafa Kemal Türk ordusunun zayıf durumunu ayrıntılarıyla açıklıyordu. Birliklerin çoğu gereken kuvvetlerinin beşte birine inmişti. 7. Ordu'nun İstanbul'dan gönderilmiş olan bir tümeni, yarısı ayakta bile duramayacak kadar zayıf erlerden kuruluydu. En iyi örgütlenmiş tümenler bile erlerin kaçması ya da hastalanması yüzünden daha cepheye varmadan yarı yarıya azalıyorlardı. Mustafa Kemal bu durumu düzeltmek için gerekli askeri stratejiyi şöyle anlatıyordu. Bu topyekün bir savunma stratejisi olmalı ve askerlerin hayatını mümkün olduğu kadar ölümden korumayı öngörmelidir. Yabancı devletlerin çıkarları için tek bir er bile vermemeliyiz. Türkiye'nin hizmetinde hiçbir Alman çalışmamalıdır. Türk ordusunun elde kalanı da bir von Falkenhayn'ın kişisel hırsları yüzünden çılgınca tehlikeye atılmamalıdır. Almanların bu savaşı, Türkiye'yi el altından bir sömürge durumuna düşürünceye kadar uzatmalarına fırsat verilmemelidir. Mustafa Kemal komutanın yeniden Cemal Paşa'ya verilmesini istiyordu. Avrupa'daki bütün Türk kuvvetleri geri alınmalı ve İngilizlerin hazırladıkları saldırıya karşı Suriye'yi savunmalıydılar. Sonra bütün cephe bir Müslüman Osmanlı komutanının emrine verilmeli ve von Falkenhayn kullanılması gerekiyorsa onun emrinde çalışmalıydı. Kendisi de rütbe kaybını bile göze alarak kurulacak böyle bir komuta sistemi içinde görev almaya hazırdı. Bu dedikleri kabul edilmediği takdirde 7. Ordu komutanlığından affını rica ediyordu. Enver ve von Falkenhayn Kemal'i düşüncesinden vazgeçirmeye çalıştılar. Ama o caymadı. Enver de istifayı kabul etmekten başka çare bulamadı. Bu onun için de can sıkıcı bir durumdu. Zira Mustafa Kemal'in dilini tutmayacağı belli bir şeydi. Bu yüzden İstanbul'da durumu karıştırabilirdi. Von Falkenhayn disiplin cezasından söz ediyordu. Görünüşü kurtarmak için Mustafa Kemal'i yine Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutanlığı'na tayin ettiler ama o bunu kabul etmedi. Genelkurmay sonunda uzlaşma yolu olarak ona bir aylık izin verdi. Mustafa Kemal bu savaşmayı Cemal adına yapmış ve kaybetmiş olduğu için onun da istifa etmesi gerektiğine inanıyordu. Cemal istifayı düşündüğünü, yalnız yakında Şam'a gelecek olan Enver'i beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Lakin Enver geldiği zaman hem onun hem de kendi mahiyetindeki memurların yalvarmalarına dayanamayarak görevinde kalmaya karar verdi. Mustafa Kemal görevinden ayrılmadan önce Alman Mareşali'nin ona rüşvet niyetine göndermiş olduğu altın kutularını hatırladı. Bu kutuları bir makbuz karşılığında kendi yerine gelen komutana teslim etti. Sonra bu makbuzun Falkenhayn'a ilk vermiş olduğu makbuzla değiştirilmesini istedi. Yaverlerinden ikisini bir mesajla von Falkenhayn'a gönderdi. Paranız buraya yatırılmıştır ama Mustafa Kemal'in bu paradan çok daha değerli olan imzası sizde kalamaz. Von Falkenhayn önce böyle bir paradan haberi olmadığını ve makbuzun dosyalarında bulunmadığını söyledi. Lakin Mustafa Kemal işin aslını ortaya çıkaracağına dair üstü örtülü tehditlerde bulunarak ısrar edince makbuzu geri verdi. Mustafa Kemal şimdi İstanbul'a dönmek için tren parası bile olmadığını görmüştü. Yaverine kendi malı olan bir düzine atı satmasını söyledi. Ordu el koyar korkusuyla atları kimse almak istemiyordu. En sonra atların cins olduklarını bilen Cemal Paşa bunları satın aldı. Mustafa Kemal de İstanbul trenine binebildi. Yine de kendisiyle birlikte istifa etmediği için Cemal'e hala kızgındı. Onları sonunda barıştıran Rauf oldu. Cemal'in bir İstanbul'a gelişi sırasında ikisini de Pera Palas'ta yemeğe çağırdı. Cemal'in bir başka hareketi Mustafa Kemal'i daha da yumuşatmaya yaradı. Cemal ona gönderdiği bir haberle atları aldığı fiyatın iki katına satmış olduğunu söylüyor ve aradaki farkı nereye yatırabileceğini soruyordu. Oysa atları kesin olarak satın aldığı için böyle bir fiyat farkı ödemek zorunda değildi. Mustafa Kemal bu jest karşısında hoşnutluğunu gizlemedi. İstanbul'daki şu işsiz ve gözden düşmüş durumunda bu para çok işine yarayacaktı. Bir süredir yapmak istediği gibi annesinin evinden ayrıldı ve daha serbest olabileceği Pera Palas Oteli'ne taşındı. Yapılması gereken işlere dair ateşli inançlar içinde sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. Ne pahasına olursa olsun memleketin nüfuzlu insanlarını savaşın kaybedilmiş olduğuna ve ayrı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine inandırmak zorundaydı. Muhalefetin liderlerinden olan Fethi ve daha birkaç dost onun bu görüşünü destekliyorlardı. Bu dostlardan biri de Rauf'tu. Rauf, Mustafa Kemal'e göz kulak oluyor ve başını derde sokabilecek siyasi entrikalardan uzak tutmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal'e durmadan ihtiyatlı, sabırlı ve soğukkanlı davranması için kardeşçe öğütler veriyordu. Bu genel hoşnutsuzluk havası içinde ortam entrika için gerçekten uygundu. Mustafa Kemal ile Fethi, yüksek görevdekiler arasında kendileri gibi savaşa son vermek isteyen kimseler buldular. Hatta Harbiye Nazırlığındaki bir dostu, Mustafa Kemal'in ağzını arayarak, barış yapmak için yeni bir askeri kabine kurulacak olursa, burada görev alıp almayacağını sordu. Ve Enver Paşa'nın böyle bir hareketi engelleyip bastırmak amacıyla iş arkadaşlarına bildirmeden gizli bir silahlı kuvvet toplamış olduğunu da haber verdi. Mustafa Kemal ile Fethi bu haberi gizlice Talat'a bildirdiler. Olayların gidişinden zaten memnun olmayan Talat, Enver'e böyle bir kuvvetin varlığını zorla itiraf ettirdi. Ama Enver bu kuvvetin Talat'ın içinde görev aldığı herhangi bir kabineye karşı kullanılmayacağı konusunda teminat verdi. Bu arada Enver Mustafa Kemal'den hala kuşkulanıyordu. Bu kuşkuyu yatıştırmak için Rauf Bey yine arabuluculuk yaparak ikisini Pera Palas'ta bir öğle yemeğinde buluşturdu. Mustafa Kemal yemek süresince gayet iyi davranmıştı. Bunu yemekten sonra Rauf Bey ile konuşurken Enver de itiraf etti. Sadece onun 7 yıl önceki itirazını bilinçaltı bir alayla tekrarlayarak, "Lakin orduya siyaset karıştırmasına izin vermeyeceğim," diye ekledi. Bir gün Mustafa Kemal'i çağırdı ve onu kendi kazdığı kuyuya düşürmek istercesine ordudan çekilip meclise girmeye davet etti. O da mebus olmak istemediğini, ordudan çekilmeye de niyeti olmadığını söyledi. O devirde mebusların sadece birer mebus, ordununsa tek iktidar kaynağı olduğunu çok iyi biliyordu.
Ayrım sonu.